Sevgili arkadaşım, Kutsal Kitap oldukça devrimci ilkeler taşıyan bir kitaptır. Bu özelliklerinden dolayı bazı insanlar Kutsal Kitabı sevmez. John Calvin'in kapitalizmi Kutsal Kitap'tan öğrendiği söylenir ki bence de öyledir. Ama öte taraftan şu noktayı da size anımsatmak isterim ki Kutsal Kitap'ta zenginlerden çok fakirlerden söz edilir. Örneğin İncil'de Yakup bölümünde şu çarpıcı uyarıyla karşılaşıyoruz. Yakup 5. bölüm 1, 2 ve 3. ayetler. Dinleyin şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat edip ağlayın. Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Onların pası size karşı tanıklık edecek. Etinizi ateş gibi yiyecek. Bu son çağda servetinize servet kattınız der. Bugünkü çağdaş toplumdaki bunca büyük holding ve kuruluşa Tanrı'nın ne diyeceğini çok merak ediyorum doğrusu. Bu tür şeyler Tanrı'nın yeryüzünde kuracağı egemenlikte hiçbir zaman olmayacaktır. Tanrı yeryüzündeki ticareti yargılayacak ve buna bir son verecektir. Eğer gerçek anlamda bir devrim varsa yeryüzünde bu kitap bizim elimizdeki kutsal kitaptan başkası değildir. Gerçekten de kutsal kitap birçoklarının el süremeyeceği kadar sıcaktır. Dikkat ederseniz Zekeriya peygamber kendisine açıklamalarda bulunan meleğe bunlar efayı yani ölçü kabını nereye götürüyor diye sorar. Melek de ona o kadın için Şinar diyarında ev yapsınlar diye götürüyor diye karşılık vermişti. Peki burası neresidir? Bu yer Babil topraklarındadır. Tanrı bu kötü sistemi çıkıp geldiği topraklara geri gönderecektir. Bu sistemin sonunu gören Elçi Yuhanna Vahiy kitabında bunu şu sözlerle ifade eder. Vahiy 18. bölüm 1 ila 5. ayetler. Bundan sonra büyük yetkiye sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. Melek gür bir sesle bağırdı. Yıkıldı. Büyük Babil yıkıldı. Cinlerin barınağı, her kötü ruhun uğrağı, her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu. Çünkü bütün uluslar azgın fuhşunun şarabından içtiler. Dünya kralları da onunla fuhuş yaptılar. Dünya tüccarları onun aşırı sefaatiyle zenginleştiler. Gökten başka bir ses işittim. Ey halkım diyordu. Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti ve Tanrı onun suçlarını anımsadı. Ne dersiniz, Tanrı bugünkü çağdaş uygarlığımızda da büyük işler yapıyor mu? Yani Tanrı'yı para borsalarında, gayrimenkul alım satımlarında, holdinglerde görüyor musunuz? Aklı olan herkes Tanrı'nın bu tür işlerle uğraşmadığını bilir. Ve Tanrı bütün bu para sisteminin serbest piyasa ekonomilerini ve her çeşit para piyasasını bir gün yeryüzünden bütünüyle ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Vahiy 18. bölüm 21 ila 24. ayetler arasında. Sonra güçlü bir melek değirmen taşına benzer büyük bir taşı kaldırıp denize atarak şöyle dedi. Koca kent Babil'de işte böyle şiddetle atılacak ve bir daha görülmeyecek. Artık sendeli ilk çalanların, ezgi okuyanların, kaval ve borazan çalanların sesi hiç işitilmeyecek. Artık sende hiçbir el sanatının ustası bulunmayacak. Sende artık değirmen sesi duyulmayacak. Artık sende hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi. Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı. Peygamberlerin, kutsalların ve yeryüzünde boğazlanan herkesin kanı sende bulundu der. Bu kötü sistem yıkıldığı zaman Filistin toprakları gerçek anlamda kutsal topraklar olabilir. Ve yine bütün kötülükler yeryüzünden sökülüp atıldığı zaman yeryüzüne Tanrı'nın yönetimi gelecektir. Sizler ve ben bugün bu kötü sistemin içerisinde yaşarken böylesine yüce bir geleceğin bir an önce gelmesini özlemle bekliyoruz ve beklemeliyiz. Zekeriya peygambere verilen 10 görümün sonlarına doğru gelmeye başladık. Verilen önceki görümleri anımsayacak olursak şöyle sıralayabiliriz. Mersin ağaçları altındaki atlar, 4 boynuz görümü, 4 demirciler, ölçü ipi olan adam, başkahin Yeşu ve şeytan, filiz ve 7 gözlü taş görümü, Şam'dan ve 2 zeytin ağacı ve uçan tomar görümleri. Zekeriya 6. bölüme geldiğimizde 4 savaş arabası görümüyle karşılaşırız. Daha önce de söylediğim gibi birçok kutsal kitap yorumcusu Zekeriya'da 8 görüm olduğunu söylerken benim 10 görüm olduğunu söylememin gerçeklerle hiç de çelişmeyeceğini söyleyebilirim. Bakın Zekeriya 6. bölüm 1. ayette ne diyor? Yine gözlerimi kaldırıp baktım. İki tunç dağın arasından çıkıp gelen 4 savaş arabası gördüm. Gözlerimi kaldırdım ve baktım sözü Zekeriya'nın gördüğü bu şeyleri gözleriyle açık olarak gördüğünü, uykudayken rüyada görmediğini bir kez daha açıkça gösterir. İki tane dağdan bahsedilir ve bu dağlar Tunçtan dağlardır. Kutsal kitap yorumcularının çoğu bu dağların Siyon ile Zeytinlik Dağı olduğu görüşündedirler. Buna göre bu dört savaş arabası Kidrin Vadisi'nde bulunmaktaydı. Dört savaş arabasından bahsedilir. Herhalde arabaların önünde atlar da vardı. Ve her arabanın bir de sürücüsü olmalıydı. Konuyla ilgili ayetleri okudukça bunun böyle olduğu anlaşılacaktır. Bu dört savaş arabası Daniel peygamberin de görmüş olduğu görümde dört büyük dünya imparatorluğunu simgelemiş olabilir. Bunlardan dördü de Yahudi olmayan ulusların kurduğu imparatorluklardı ve Tanrı bunların dördünü de yargıladı. Daniel peygamberin görümlerinin bu kesimi kaydedildiği gibi gerçekleşmiştir. Bu dört savaş arabası bunu kolaylıkla bizim için simgeler. Öte yandan ben bu dört savaş arabasını Yuhanna'nın vahiy bölümünde gördüğü henüz olacak olan olaylarla bağlantılı olarak yorumlamayı daha uygun bulurum. Gerçekten de vahiy kitabının 6. bölümü dört atlının tanıtılmasıyla başlayan büyük sıkıntı dönemiyle ilgili olarak Yuhanna'nın gördüğü görümle başlar. Yuhanna'nın bu görümüyle Zekeriya peygamberin gördüğü bu dört savaş arabası görümü arasında çok çarpıcı benzerlikler ve bağlantılar bulunur. Anımsayacağınız gibi 5. bölümde gördüğümüz yargı görümleri genellikle Yahudi ulusunun yargılanmasıyla ilgiliydi. 6. bölümdeki bu yargı ise Tanrı halkı olan Yahudilere baskıda bulunan ulusların yargılanışıyla ilgilidir. Bu görüm sadece geçmişte gerçekleşen bir yargılamayla değil ama aynı zamanda ileride büyük sıkıntı döneminde gerçekleşecek olan yargıyla da ilgilidir. Ve dağlar Tunç'tan dağlardı diyor. Bu dağlar sözün gerçek anlamıyla Tunç'tan yani bronzdan yapılmışlardı. Bronz yeryüzünde çok eski zamanlardan beri bilinen bir elementtir. Tarihin ilk sayfalarına eski taş devrine, neolitik ve paleolitik dönemlere yani taş devrinin son çağlarına ve yontma taş çağına geri gittiğimizde dahi bronzun insanlar tarafından bilindiğini ve kullanıldığını görebiliriz. Sembolik olarak bronz, kutsal kitabın eski antlaşma bölümünde özellikle yargı ile ilişkili olarak kullanılır. Bronz, Yahudilerin toplanma çadırında bulunan eşyalarda iki tanesinde günahın yargılanışı bağlamında da kullanılırdı. Tunç sunak bronzdan yapılmıştı. Bu eşyaların her ikisi de tapınağın bahçesinde yer alır ve her ikisi de halkın günahlarının yargılanışını simgelerdi. Bu görümdeki dağların Tunç'tan dağlar olduğuna göre bunların yargıdan söz ettikleri düşünülebilir. Tanrı'nın yargısı Kidron Vadisi'nden çıkıp gelecektir. Burada dört yargının ortaya çıkacağından söz edilmekte ve bu dört yargı dört savaş arabasıyla simgelenmektedir. Zekeriya 6. bölüm 2 ve 3. ayetlerde birinci savaş arabasının kızıl, ikincisinin siyah, üçüncüsünün beyaz, dördüncüsünün benekli atları vardı. Atların hepsi güçlüydü demektedir. Bu atların rengi burada önemli. Vahiy kitabının 6. bölümündeki atlılar da aynı renktedirler. Zekeriya peygamberin 4 savaş arabası, Yuhanna'nın da 4 atıyla ilgili görümler görmeleri bir rastlantı değildir. Bunların her ikisi de aynı olaya değiniyor olabilir. Yuhanna'nın görümündeki kızıl at, savaşı, siyah at kıtlığı, solgun at da ölümü temsil eder. Bütün bunların hepsi teori yargısını görüntülerler. Peki vahiy kitabının 6. bölümündeki atlar neyi simgeler? Burada Zekeriya peygamberin görümünde de bazı kır atlar bulunur. Ve bunlar zaferi simgeliyor olabilir. Yuhanna'nın görümündeki gördüğü kırat hemen savaşı simgeleyen kızıl attan sonra gelir. Buna göre kırat bence Mesih karşıtını simgeliyor olabilir. Çünkü Mesih karşıtı geldiğinde yeryüzüne geçici olarak bir barış gelecektir. Ne var ki kendisinden sonra savaşı simgeleyen kızıl at ortaya çıkacak ve o zaman yeryüzünde bir savaş başlayacaktır. Sevgili dostum ben yeryüzünde henüz gerçek bir savaş yaşandığını da düşünmüyorum. Ama dünyanın sonlarına doğru tüm yeryüzü yüreğinde günah olduğu sürece vahşi bir varlık olabilen insanlar yüzünden yanıp kavrulacaktır. Ve al ata binen atlı yeryüzüne dolaşmaya başladığında cehennemin bütün kapıları açılacaktır. 7 yıl sürecek olan büyük sıkıntı döneminin ne kadar korkunç ve ağrılı olacağını bugün henüz hiç kimse gözünün önünde canlandıramıyor. Bu büyük sıkıntı dönemi burada savaşı betimleyen kızıl ata binilmesiyle simgelenmektedir. 4. arabadaki kuvvetli atlar ise Yuhanna'nın görümündeki solgun ata paralellik oluşturmaktadır. Bu 10. görüm Zekeriya peygambere kendi halkını güçlendirmek ve yüreklendirmek için verilmiştir. Tanrı kendi halkını cezalandırdığı gibi diğer ulusları da zamanı geldiğinde cezalandıracaktır. Yahudilerin bu gerçeği görüp anlamaları gerekiyordu. Bu görümlerin verilmesinin nedeni de buydu.
Zekeriya 6. bölüm 4 ve 5. ayetlerde benimle konuşan meleğe bunlar ne efendim diye sordum. Melek şöyle karşılık verdi. Bunlar bütün dünyanın Rabbine hizmet ettikleri yerden çıkan göğün dört ruhudur diye yazar. Bunlar yerden çıkan göğün dört ruhu ya da bir başka çevreye göre bunlar göklerin dört yelidir Öyle anlaşılıyor ki burada geçen ruh ya da yel sözcüğü melek anlamında kullanılmıştır. David Barrow'un yorumunda olduğu gibi dört savaş arabası göksel güçler veya melekler olabilir. Gözde görünmeyen bu elçiler onun önünde durup onun sözüne göre hareket etmektedir. Yel gibi hızla hareket edip onun isteklerini yerine getirirler. Diğer bir deyişle bu melekler vahiy kitabında da gördüğümüz gibi Yahudi olmayan diğer uluslara gelecek olan Tanrı yargısının elçileri veya uygulayıcıları olacaklardır. Zekeriya 6. bölüm 6 ve 7. ayetlerde siyah atların çektiği savaş arabası bölgenin kuzeyine, beyaz atlarınki batıya, benekli atlarınki de güneye doğru gidiyor. Yola çıktıklarında güçlü atlar yeryüzünü dolaşmak üzere gitmek istiyorlardı. Melek, gidin yeryüzünü dolaşın deyince gidip yeryüzünü dolaştılar der. Yağız ve kır atlar çıkıp kuzeye gidiyorlar. Demir renkli ve kır atlar ise güneye gitmektedir. Zekeriya 6. bölüm 8. ayette ise sonra melek bana seslendi. Bak, bölgenin kuzeyine gidenler orada öfkemi yatıştırdılar der. Dikkat ederseniz atların hiçbiri batıya gitmez. Batıya gitseler önlerine Akdeniz gelecekti ve dolayısıyla atlar denizde ilerleyemeyeceklerdi. Yine atlardan hiçbiri doğuya da gitmez çünkü doğuda büyük dağ çölü bulunmaktadır. Bu atların bir kısmı güneye, bir kısmı da kuzeye gitmekteydi. Çünkü İsrail'den bir kimse dünyanın herhangi bir yerine gidecekse önce ya kuzeye ya da güneye gitmelidir. Verilen bu yönler kasıtlı olarak onların İsrail'den çıkıp yeryüzüne yayılacakları anlamında kullanılır. Ayette okuduğumuz gibi Yağız ve Kır atlar kuzey ülkesine gitmektedir. İsrail'in kuzeyinde hangi büyük güç var? Tabii ki Rusya. Bence büyük sıkıntı dönemi Rusya'nın güneye inip İsrail topraklarını istila etmesiyle başlayacak. Böylece yargı ilk olarak kuzey kralı olan kuzeydeki Ezok ve Magog ülkesine gelecektir. Yargı aynı zamanda güneye Mısır'a da ilerler. Burada atları kimlerin sürdüğü asıl konu değildir. Vahiy kitabında büyük sıkıntı döneminde yaşanacak olaylar ve sıkıntılar birbiri ardı sıra dizilirler. Bir sıkıntı gelecek geçip gittikten sonra yeni bir tanesi başlayacaktır. Kırat ortaya çıktığı zaman yeryüzüne geçici ve sahte bir barış sağlayacak olan bir zafer kazanacaktır. Bu dönemin başlangıcında dünya insanları büyük bir yanılgıya düşerek sıkıntı dönemine girerlerken bin yıllık egemenlik dönemine girmekte olduklarını düşünecekler. Kırat'ın gelişinden hemen sonra Al At ortaya çıkacak ve yeryüzünün her tarafında savaş çıkacaktır. Savaştan sonra da kıtlığı simgeleyen Yağız At ortaya çıkar. Dördüncü at olan soluk renkli atla simgelenen ölümler ve çeşitli belalar gibi savaşlar da genellikle kıtlık sonrasında yaşanır. Buna karşılık olarak Zekeriya peygambere verilen görümdeki sıralanış o kadar da önemli değil. Burada önemli olan şey Tanrı'nın yeryüzünün bütün uluslarını yargılamaya niyetli olduğudur. Ve buradaki dört savaş arabası gelecek olan yargıyı simgeler. Bütün bu gelişmeler gelecekte o büyük sıkıntı döneminde yaşanacaktır. Evet, böylece Zekeriya peygambere verilen görümlerin sonuna gelmiş oluyoruz. Ama kutsal kitap üzerindeki incelemelerimize devam edeceğiz. Şimdi Zekeriya'nın günlerinde yaşanan bir olaya gelmiş oluyoruz. Yeşua sembolik olarak giydirilen taca bakacağız. Zekeriya 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Rab bana şöyle seslendi. Armağanları sürgünden dönenlerden, Babil'den gelen Heldai, Tobia ve Yedaya'dan al ve aynı gün Sefenya oğlu Yoşia'nın evine gittiler. Burada Babil sürgününden geri dönen 3 adamın ismiyle karşılaşırız. Bunlar Babil'den dönen 3 grubun hiçbiriyle değil ama kendi başlarına geri dönenlerdendi. Heldai adı güçlü, Tobai adı Tanrı büyüktür, Yedaya ise Tanrı bilir anlamına gelir. Bu isimleri bir araya getirecek olduğumuzda şöyle bir anlam çıkar. Tanrı kendi iyiliği nedeniyle kralını tahta çıkarmayı amaçladığını bilir ve o bunu güçlü bir şekilde yapar. Burada gerçekleşen şey sembolik bir taht giydirme olayı ise de bu olay aynı zamanda henüz gelecekte gerçekleşecek olan Mesih'in yeryüzünde egemenlik sürmesine de ışık tutmaktadır. Zekeriya 6. bölüm 11. ayette aldığın altınla gümüşten bir taç yaparak Yehosadak oğlu başkâhin Yeşu'nun başına tak der. Bu yaptıkları çok garip bir şey. Neden Davut'un soyundan gelen Zerubbabel'in başına değil de başkâhin Yeşu'nun başına takıyorlar bu tacı? Onların tacı Zerubbabel'in başına takmamalarının nedeni Tanrı'nın o dönemde Davut'un soyundan bir kişiyi tahta getirmek istemesiydi. İşin gerçeğine bakılacak olursa Davut'un soyundan gelip taç giyecek olan bir sonraki kişi egemenliğini kurmak için yeryüzüne ikinci kez gelecek olan Rab İsa Mesih'tir. Kral yerine bir başkâhine taç giydirilmesi olayı çok sıra dışı ve alışılmadık bir uygulamaydı. Çünkü Tanrı kral ile başkâhin makamlarını bütünüyle birbirinden ayrı tutmuştur.
Bu sıra dışı uygulamanın açıklanması başkâhin Yeşu'nun bugün bizim başkâhinimiz olan Rab İsa Mesih'in temsilcisi olmasıyla yapılabilir. Evet, İncil'de İbraniler mektubunda başkâhinimiz olan İsa Mesih'i düşünmemiz istenir. Mesih ölümden dirildikten sonra göğe çıkmış ve bizim büyük başkâhinimiz olarak perdenin arasından geçmiştir. O şu anda Baba Tanrı'nın sağında oturur ve bütün düşmanlarının ayaklarına basamak olacağı günü beklemektedir. Rabbimiz İsa Mesih gelecek ve yeryüzünde kendi egemenliğini, yönetimini kuracaktır. Bu çok da uzun olmayan Zekeriya kitabındaki olayların sıralanışına dikkatinizi çekmek isterim. Tanrı'nın kendi halkına ve tüm uluslara olan yargısını betimleyen görümlerden sonra burada Mesih'in gelişini ve kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak taçlandırılışını görmekteyiz. Rab İsa Mesih'in zaman içerisindeki hizmetinin üç yönlü olduğunu görmek ilginç bir gözlemdir. Onun zaman içerisindeki ilk hizmeti yaklaşık 2000 yıl önce Tanrı'nın peygamberi ve kurtarıcı olarak yaptığı hizmettir. İsa Mesih yeryüzüne bu ilk gelişinde Tanrı'nın konuşan ağzı olmuştur. Kendisi Tanrı'nın sözü olup Tanrı'yı insan görünümünde insanlara açıklamaktadır. Ve o senin ve benim günahlarımız için çarmı üzerinde ölerek Tanrı'nın insanlara olan sevgisini sergiledi. Mesih Tanrı'nın bir peygamberiydi. Evet, sizin ve benim yaşadığımız bu çağda İsa Mesih Tanrı'nın başkâhinidir. Ölümden dirilip göğe alındığında insanla Tanrı'yı ayıran perdenin arasından geçmiş ve tapınağın kutsalların kutsalı denilen yerinde kendi kanını bizim günahlarımızın kefareti için Tanrı'ya sunmuştur. O bugün orada bizim için duada aracılık eder. Hayatımızda günah bulunduğu zaman Tanrı ile aramızda ara buluculuk görevini üstlenir ve biz işlediğimiz günahı ona açıklarız. Çünkü o yukarıda Tanrı'nın sağında bizim için kahinlik yapmakta, günahlarımızın bağışlanması için kendi kutsal kanıyla kefaret etmektedir. O bizim aynı zamanda başkâhinimizdir. Gelecekte bir gün o yeryüzüne geri dönecek. Vahiy kitabı onun kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak geri geleceğini açıkça bildirir. İsa Mesih'in üç yönlü hizmeti ya da bulunduğu makamları bir daha özetlemem gerekirse peygamber, başkâhin ve kraldır. Yine İsa Mesih Zekeriya kitabında başka bir sözcükle Filiz sözcüğüyle de tanımlanır. Zekeriya 6. bölüm 12. ayette ona her şeye egemen Rab şöyle diyor de. İşte Dal adındaki adam. Bulunduğu yerde filizlenecek ve Rabbin tapınağını kuracak. Filiz burada Yeşu'nun adı değildir. Bu Rab İsa Mesih'e verilen peygamberlere özel bir isimdir. İsa Mesih yaklaşık 2000 yıl önce Filiz kuru topraktan çıkan kök gibi yeryüzüne geldi. Yeşaya 53. bölüm 2. ayette böyle söyler. Onun insanlar arasına, özellikle de Roma İmparatorluğu idaresinde yaşayan insanların arasına gelmiş olması çok büyük bir önem taşır. Ona Yesse'den çıkan bir sürgün adı verilmişti. Çünkü Rab İsa Mesih bir bebek olarak yeryüzüne geldiği zaman Kral Davut'un soyu oldukça fakirdi. İsa Mesih de yoksulluk ve güvensizlik ortamında dünyaya geldi. O gerçekten kuru topraktan çıkan bir kök sürgünüydü. Kuru bir çölde yol aldığınızı düşünün. Saatlerce yürüyorsunuz ve hiç kimse yok. Zaman zaman bir iki kaktüsle ya da çöl yılanlarıyla karşılaşıyorsunuz. Sonra birden bakıyorsunuz ki karşınızda yemyeşil büyük bir ağaç durur. Yemyeşil yaprakları ve üzerinde meyveleriyle çölün ortasında ayakta durur. Şaşkınlıktan diliniz tutulurdu herhalde, değil mi? Bunun nasıl böyle olduğunu açıklayamazdınız. İşte Rab İsa Mesih de yeryüzüne geldiğinde aynen böyle kuru topraktan çıkan kök sürgünü gibiydi. İsa Mesih yine Filiz olarak gelecek ve bu kez Filiz yeryüzünü yöneterek egemenlik sürecek. O durduğu yerden filizlenecek ve Rabbin tapınağını yapacak. Görüleceği gibi bu söz tapınağı yeniden yapmaya girişen Babil sürgününden geri dönen Yahudilere cesaret bulmaları için söylenmiş bir vaat sözüdür. Hagay peygamberin kitabında da gördüğümüz gibi tapınak birçok kişi için küçük ve önemsiz bir bina olarak görünüyorduysa da Tanrı'nın önünde bunun çok büyük bir anlamı ve değeri vardı. Ve bu tapınaklar onun için bir ev gibiydi. Evet, Yahudilerin tarihinde tapınağa çeşitli biçimlerde, örneğin çöldeki toplanma çadırı, Yeruşalim'deki Süleyman peygamberin tapınağı, Zerubbabel'in yeniden yaptırdığı tapınak ve Herodes'in tapınağı, büyük sıkıntı tapınağı ve bin yıllık egemenlik tapınağı biçimlerinde görüyorsak da Tanrı bütün bunları tek bir ev olarak değerlendirir. Zerubbabel tarafından yeniden yapılan tapınağı farklı bir yapı olarak görmedi Tanrı. Bazıları bu tapınağın yapılmasını gereksiz ve değersiz olarak gördüyse de Tanrı bunun önemli olup olmadığına kendisinin karar verdiğini söyler. Evet, tapınağın yeniden yapılması Tanrı'nın planı ve amacı doğrultusundaydı. Zaman zaman bize ulaşan bazı imanlılar Rab için çok şey yapamıyorum diye dert yanarlar.
Zekeriya peygamberin yaşadığı dönemde de Babil'den dönen Yahudilerin haykırışı böyleydi. Yeniden yapmaya giriştikleri tapınak Süleyman peygamberin yaptığı o gösterişli tapınağın karşısında bir hiç gibi görünüyordu. Ama Tanrı onları teselli ederek yapmakta oldukları tapınağın kendi isteği ve amacı doğrultusunda olduğuna ve tapınağın değerli olup olmadığına sadece kendisinin karar verebileceğini söylüyordu. Yine bu doğrultuda başka bir şey daha söylemek isterim. Bugün bence en bereketli hizmet yerleri kiliselerdeki hatip kürsüsü değil ama belki de bazı değerli imamların hasta veya kötürüm olarak yatmak zorunda kaldıkları yataklarıdır. Geçenlerde radyo yayınlarımızı sürekli olarak dinleyen genç bir adamdan haber aldım. Kendisi boynundan aşağıya felçli, yatalak bir Mesih inanlısıymış. Ama o halde bile Rab adına tanıklık etmekten ve Tanrı'yı paylaşmaktan geri kalmıyormuş. Onun Rab için verdiği hizmetin benim hizmetimden ya da başka birinin verdiği hizmetten daha büyük olup olmadığını bilemeyiz. Bu aslında bizi ilgilendirmezdi. Bu konuda karar verecek olan sadece Tanrı'nın kendisidir. Bizim için ise önemli olan Tanrı'nın isteği altında kalmaktır. İşte Hagay ve Zekeriya peygamberin insanlara duyurmaya çalıştıkları nokta da buydu. Onları yüreklendiriyorlar, gayrete getiriyorlardı. Onlara şöyle söylüyorlardı: sizler Tanrı'nın sizden yapmanızı istediği şeyi yapıyorsunuz. Yaptığınız bu tapınak belki size küçük gelebilir ama böyle de olsa bu Tanrı'nın isteği ve amacına uygundur. Tanrı'nın amacına uygun olan bir şey de Tanrı'nın gözünde her zaman büyük ve değerlidir. Rab İsa Mesih egemenliğini kurmak için yeryüzüne ikinci kez geldiğinde bu tapınak da son şeklini alarak tamamlanacak. Bu nedenle cesaretli olun, yılmayın. Yaptığınız şey Tanrı'nın önünde değerli ve büyüktür. İşte burada adı Filiz olan adam şeklinde geçen kutsal kitap yazılarında Rab İsa Mesih'ten Filiz diye söz ederken bunu şu dört anlamda kullanır. Birincisi, İsa Mesih Davut'un Filizidir. Yeremya 23. bölüm 5. ayette işte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Burada İsa Mesih Davut'un Filizi yani kral olarak değerlendirilir. İkinci olarak İsa Mesih Yahve'nin hizmetçisidir, kuludur. Zekeriya 3. bölüm 8. ayette görmüş olduğumuz gibi Mesih'e kulum Filiz denilmektedir. Zekeriya 3. bölüm 8. ayette ey baş kahin Yeşu, sen ve önünde oturan kahin arkadaşların dinleyin. Çünkü onlar gelecek olayların ön bildirisidir. Dal adındaki kulumu ortaya çıkarıyorum der. Üçüncü olarak Zekeriya 6. bölüm 12. ayette yani incelemekte olduğumuz bu ayette Mesih'e adı Filiz olan adam denilir. Dördüncü olarak Yeşaya 4. bölüm 2. ayette ona Yahve'nin filizi denmektedir. Yeşaya 4. bölüm 2. ayette o gün Rabbin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak. Ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak der. İlginçtir ki yeni antlaşma İncil Rab İsa Mesih'i bu aynı dört sözcükle tanımlar. Örneğin İncil'in Matta bölümünde İsa Mesih Davut'un filizi yeni bir kral olarak, Markos'ta Filiz yani Yahve'nin hizmetçisi olarak, İncil'in Luka bölümünde adı Filiz olan mükemmel bir adam olarak ve son olarak Yuhanna'da Yahve'nin Filizi yani Tanrı'nın oğlu olarak tanıtılmaktadır. Bu görüntü yeryüzünde gerçekten de beden alıp insan olarak Rab İsa Mesih ile ilgili çok güzel bir resmi oluşturur. Evet, Rabbin tapınağını yapacak olan O'dur. Haşmet O'nun üzerinde olacak, oturacak ve taht üzerinde egemenlik sürecek ve her ikisi arasında barış prensi olacaktır.